33. Romalı Haydutlar. Ertesi sabah ilk uyanan Franz kalkar kalkmaz çıngırağı çaldı. Üstad Pastirini içeri girdiğinde çıngırak hala titreşiyordu. "Evet," dedi. Otelci zafer kazanmış bir ifadeyle ve Franz'ın kendisine soru sormasına bile fırsat vermeden. "Ekselansları, dün kuşkularım olduğundan size söz vermek istemiyordum. Çok geç kaldınız ve Roma'da tek bir araba bile kalmadı. Tabii ki son 3 gün için." "Evet," dedi Franz. "Tam da mutlaka gerekli olduğu günler için." "Neler oluyor?" diye sordu Albert. "Araba yok mu?" "Tam da öyle, sevgili dostum. Bunu bir bakışta anladınız." "Başka ne beklenebilirdi ki? İşte sizin sonsuz güzel şehriniz." "Yani ekselansları," diye araya girdi. Yolcuların gözünde Hristiyan dünyasının başkentinin saygınlığını bir ölçüde korumak isteyen Üstad Pastirini. "Yani pazar sabahından salı akşamına kadar araba yok ama o zamana kadar isterseniz 50 araba bulabilirsiniz." "Ah, bu da bir şey," dedi Albert. "Bugün perşembe. Pazara kadar nelerin değişeceğini kim bilebilir?" 10-12 bin ziyaretçi gelecek," diye karşılık verdi Franz. "Böylece araba bulmak daha da zorlaşacak." "Dostum," dedi Morcerf, "şu anın keyfini çıkaralım ve yarınımıza gölge düşürmeyelim." "En azından pencereli bir odamız olabilir mi?" diye sordu Franz. "Nereye bakacak?" "Elbette Corso Caddesi'ne." "Ah, pencere!" diye haykırdı Üstad Pastirini. "İmkansız, tamamen imkansız. Doria Sarayı'nın 5. katında bir oda kalmıştı ama günlüğü 20 Venedik altınına bir Rus prensine kiralandı." İki genç şaşkınlıkla birbirine baka kaldılar. "Tamam o zaman," dedi Franz Albert'e. "Biliyor musunuz, yapılması gereken daha iyi bir şey var. Venedik karnavalına gitmek. Orada araba bulamasak bile en azından gondol kiralayabiliriz." "Ah, kesinlikle hayır," diye haykırdı Albert. "Karnavalı Roma'da geçirmeye karar verdim ve cambaz ayaklığının üzerinde olsa da bunu yapacağım." "Bakın, bu muhteşem bir fikir," dedi Franz. "Hele ki mum söndürme oyunu için. Soytarı vampir ya da Landes sakini kılığına girip muhteşem bir başarı kazanacağız." "Ekselansları hala pazara kadar araba istiyorlar mı?" "Elbette," dedi Albert. "Roma caddelerini mübaşirler gibi yaya dolaşacağımızı mı sanıyorsunuz?" "Ekselanslarının emirlerini hemen yerine getireceğim," dedi Üstad Pastirini. "Ancak arabanın kendilerine günde 6 piastraya mal olacağını bildirmeliyim." "Sevgili Monsieur Pastirini," dedi Franz. "Ben sizin milyoner komşunuz değilim. Roma'ya 4. kez geldiğim için normal günlerde, pazarları ve bayramlarda araba ücretlerini bildiğimi size bildirmeliyim. Size bugün, yarın ve öbürsü gün için 12 piastra vereceğiz ve yine de iyi bir kazanç sağlamış olacaksınız." "Ama ekselans," dedi Üstad Pastirini karşı çıkmaya çalışarak. "Tamam sevgili dostum, tamam," dedi Franz. "Aynı zamanda benim işlerimi de gören adamınızla ücreti kendim görüşeceğim. Benden iyi para sızdırmış eski bir dostumdur ve ileride benden daha çok para sızdırmak umuduyla size önerdiğimden daha düşük bir ücrete razı olacaktır. Böylece elde edeceğiniz kazancı kaybetmek sizin hatanız olacak." "Hiç zahmet etmeyin ekselansları," dedi Üstad Pastirini, yenildiğini kabul eden bir İtalyan dolandırıcısının gülümsemesiyle. "Elimden geleni yapacağım ve umarım memnun kalırsınız." "Mükemmel. İşte kazançlı sohbet diye buna denir." "Arabayı ne zaman istiyorsunuz?" "Bir saat sonra." "Bir saat sonra kapıda olacak." Gerçekten de araba bir saat sonra iki genci bekliyordu. Sıradan bir faytondu ve koşulların görkemiyle bir gezinti arabası düzeyine yükselmişti. Ama ne kadar vasat görünürse görünsün, iki genç karnavalın son 3 günü için böyle bir arabayı kiralamaktan büyük mutluluk duyacaklardı. "Ekselansları!" diye bağırdı Franz'ın burnunu cama dayadığını gören rehber. "Saltanat arabası saraya yaklaştırılsın mı?" İtalyan abartısına çok alışkın olmasına rağmen Franz'ın ilk tepkisi etrafına bakınmak oldu. Ama bu sözler kendisine söylenmişti. Ekselansları Franz, saray arabası Phaeton, sarayda Londra oteliydi. Ulusun tüm övgü dehası bu tek cümlede yatıyordu. Franz ve Albert aşağı indi. Saltanat arabası saraya yanaştı. Ekselansları ayaklarını banklara uzatırken rehber arka koltuğa geçti. "Ekselansları kendilerini nereye götürmemi isterler?" "Önce San Pietro'ya, ardından Kolezyum'a," dedi Albert gerçek bir Parisli olarak. Ama Albert bir şeyi bilmiyordu. San Pietro'yu görmek için bir gün, incelemek için bir ay gerekiyordu. Böylece gün sadece San Pietro'yu gezmekle geçti. İki arkadaş aniden havanın karardığını fark etti. Frans saatini çıkardı, saat 4:30'tu. Hemen otele dönüldü. Frans arabacıya saat 8'de kapıda olması talimatını verdi. Albert'a San Pietro'yu gündüz vakti gösterdiği gibi Kolezyum'u da ay ışığında seyrettirmek istiyordu. Bir arkadaşa daha önceden görülmüş bir şehri gezdirirken aşık olunan bir kadını gezdirircesine ince davranmak gerekiyordu. Bunun üzerine Frans arabacıya güzergahı tarif etti. Popolo kapısından çıkıp dış sur boyunca ilerledikten sonra San Giovanni kapısından girmesi gerekiyordu. Böylece Kapitol, Forum, Septimus Severum kemeri, Antonius ve Faustina tapınağı ve kutsal yol kademeler halinde yoluna çıkıp heybetini sarsmaksızın doğrudan Kolezyum'a ulaşabiliyordu. Masaya oturdular. Üstad Pastorini onlara muhteşem bir ziyafet sözü verdiği halde vasat bir yemek sunmuştu. Söylenecek bir şey yoktu. Yemeğin sonunda üstad bizzat geldi. Franz önce iltifatları kabul etmeye geldiğini sanarak ona beklediği şeyleri söylemeye hazırlandı. Ama daha ağzını açar açmaz lafı yarıda kesildi. "Ekselans," dedi. "Yemeği beğenmeniz gururumu okşadı ama yanınıza bunun için gelmedim." "Bize bir araba bulduğunuzu söylemeye mi geldiniz?" diye sordu Albert sigarasını yakarak. "Bunu konuşmuştuk ve hatta Ekselans artık bunu düşünmez ve durumu kabullenirseniz iyi yaparsınız. Roma'da işlerin yürümesi ya olasıdır ya da imkansızdır. Size imkansız denmişse artık yapılacak bir şey yoktur." "Paris buna daha elverişlidir. Bir iş olamıyorsa iki katı ödenir ve isteğiniz hemen o anda yerine getirilir." "Bütün Fransızların bunu söylediğini duyuyorum," dedi biraz gücenen Üstad Pastorini. "Bu yüzden nasıl yolculuk ettiklerini anlayamıyorum." "Ben de anlayamıyorum," dedi dumanını soğukkanlı bir ifadeyle tavana doğru üfleyen ve sırtını yasladığı koltuğun arka ayakları üzerinde sallanarak. "Ancak bizim gibi deliler ve ahmaklar yolculuğa çıkıyor. Akıllı insanlar Helder Caddesi'ndeki konaklarından, Gant Bulvarı'ndan, Café de Paris'ten dışarı çıkmazlar." Kuşkusuz Albert yukarıda adı geçen caddede oturuyor. Her gün gösterişli gezintisini o bulvarda yapıyor. Her gün yemeğini, garsonlarla ilişkileri iyi oldukça akşam yemeği veren o kafede yiyordu. Bir an sessiz kalan Üstad Pastorini, kuşkusuz tam olarak anlaşılır bulmadığı bu yanıtı düşünüyordu. "Ama buraya bir şeyler söylemeye gelmiştiniz. Bize ziyaretinizin nedenini açıklar mısınız?" diye sordu otelcinin coğrafi konumlarla ilgili düşüncelerini yarıda kesen Frans. "Tamam, haklısınız. Geliş nedenim akşam 8'de arabanın hazır olması talimatını verip vermediğinizi öğrenmekti." "Olur. Kolezyumu mu ziyaret etmeyi düşünüyorsunuz?" "Koliseyi demek istiyorsunuz." "İkisi aynı şey." "Peki." "Arabacınıza Popolo kapısından çıkıp surlar boyunca ilerledikten sonra San Giovanni kapısından girmesini mi söylediniz?" "Bunları ben söyledim." "Tamam o zaman. Bu güzergahı izlemeniz mümkün değil." "Mümkün değil mi? Ya da en azından çok tehlikeli."
"Tehlikeli mi? Peki neden?"
"Ünlü Luigi Vampa yüzünden." "Öncelikle sevgili dostum, ünlü Luigi Vampa da kimin nesi?" diye sordu Albert. "Roma'da ünlü olabilir ama size Paris'te onu kimsenin tanımadığını söylemeliyim." "Nasıl, onu tanımıyor musunuz?" "Bu onura erişemedim." "İsmini hiç duymadınız mı?" "Hiç duymadım." "Tamam o zaman. Desarasisler, Gasparonlar, onun yanında kilise korusundaki çocuklar gibi kalırdı."
"Dikkat et Albert," diye haykırdı Franz. "İşte nihayet bir haydut."
"Sevgili otelci, söyleyeceğiniz tek bir söze bile inanmayacağımı size belirtmeliyim. Bu konuda anlaştığımıza göre dediğiniz kadar konuşun. Sizi dinliyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Buyurun, devam edin."
Üstad Pastorini bu iki gençten kendisine daha makul görünene, yani Fransa döndü. Bu mert adama hakkını vermek gerekir. Fransızları hayatına yerleştirmeyi iyi bilmişti ama akıllarından ne geçtiğini tam anlamıyla asla anlayamamıştı.
"Ekselans," dedi söylediğimiz gibi ciddiyetle Fransa hitap ederek. "Bana bir yalancı gözüyle bakarsanız size söylemek istediğim şeylerin bir anlamı kalmaz. Yine de bunu sadece siz ekselanslarının çıkarı için yapabilirim."
"Sevgili Monsieur Pastorini, Albert size yalancı olduğunuzu söylemiyor. Sadece size inanmayacağını söylüyor. Hepsi bu. Ama ben size inanacağım. İçiniz rahat olsun. Hadi anlatın."
"Yine de Excellence, doğru sözlülüğümden şüphe edilirse..."
"Sevgili dostum, kahin olmasına rağmen kimsenin kulak asmadığı Cassandra'dan daha alıngansınız. Oysa siz dinleyicilerinizin yarısının sizi dinleyeceğinden eminsiniz. Hadi oturun ve bize Monsieur Vampa'nın kim olduğunu anlatın.
Ekselans, bunu size söyledim. Ünlü Mastrilla'dan beri hiç rastlamadığımız bir haydut.
Peki, bu haydutla benim arabacıma Popolo kapısından çıkıp San Giovanni kapısından girmesi talimatı vermemin ne alakası var?
Şöyle alakası var, diye karşılık verdi Üstad Pastrini. Bir kapıdan çıksanız bile diğerinden girebileceğinizden emin değilim.
Nedenmiş o, diye sordu Franz.
Çünkü karanlık çöktüğünde kapıların 50 adım ötesi bile güvenli değildir.
Gerçekten mi?
Diye haykırdı Albert.
Sayın Vicomte, dedi Albert'ın açık sözlülüğü hakkındaki şüphelerinden yüreğinin derinliklerine kadar incinmiş olan Üstad Pastrini. Ben sizinle değil, Roma'yı tanıyan ve bu tür şeylerin şakaya gelmeyeceğini bilen yol arkadaşınızla konuşuyorum.
Sevgili dostum, dedi Albert Franz'a. İşte karşımızda muhteşem bir macera var. Arabamızı tabancalarla, karabinalarla ve çiftelerle doldururuz. Luigi Vampa karşımıza çıkarsa onu yakalarız. Roma'ya götürüp Papa Hazretlerine sunarız. O da bize böyle bir hizmet karşısında minnet borcunu ödemek için ne yapabileceğini sorar. O zaman ondan sadece bir araba ve ahırlarından iki at isteriz ve karnavalı arabamızla gezeriz. Dahası minnettar Roma halkı büyük bir olasılıkla bize Kapitol'de taç giydirir. Bizi Cortius ve Horatius Cocles gibi vatanın kurtarıcıları ilan eder.
Albert bu öneriyi dile getirirken Üstad Pastrini'nin yüzünün aldığı ifadeyi tasvir etmek olanaksızdı. Öncelikle arabanızı doldurmak isteyeceğiniz bu tabancaları, karabinaları, çifteleri nereden bulacaksınız? Diye sordu Franz Albert'a.
Cephaneliğimden değil herhalde. Çünkü Teresina'da hançerime kadar her şeyimi aldılar. Peki ya siz?
Aquapendente bana aynısını yaptılar.
Tamam işte sevgili otelci dostum, dedi Albert ikinci sigarasını ilkiyle yakarken. Bu önlemin hırsızlara çok uygun olduğunu ve bu haydutların da kendi paylarına düşeni alabileceği bir yöntem gibi göründüğünü biliyor musunuz?
Üstad Pastrini'nin bu şakayı tehlikeli bulduğu şüphesizdi. Çünkü bu soruyu geveleyerek yanıtlarken yine uygun bir şekilde anlaşabileceği tek kişi olarak gördüğü Franz'a doğru konuştu.
Ekselansları haydutlar saldırdığında kendini savunmanın yersiz olduğunu bilirler.
Cesareti hiçbir şey yapmadan soyulma düşüncesine isyan eden Albert, ''Nasıl?'' diye haykırdı.
''Nasıl? Yersiz mi olur?''
''Evet, çünkü hiçbir savunmanın yararı olmayacaktır. Bir çukurda, yıkık bir kulübede, bir su kemerinde saklanıp size nişan almış bir düzine haydut karşısında ne yapabilirsiniz?''
''Lanet olsun, kendimi öldürtürüm!'' diye haykırdı Albert.
Otelci Franz'a, ''Ekselans, arkadaşınız hiç kuşkusuz bir deli.'' dercesine baktı.
''Sevgili Albert,'' diye karşılık verdi Franz. ''Yanıtınız muhteşem ve yaşlı Corneli'nin ölsünü ile eşdeğer. Ama Horace bu yanıtı verdiğinde söz konusu olan Roma'nın kurtuluşuydu ve ölmek buna değerdi. Ama bize gelince sadece bir kaprisin tatmin edilmesi söz konusudur ve hayatımızı bir kapris için tehlikeye atmak gülünçlükten ibaret olacaktır.''
''Ah tabii ki elbette!'' diye haykırdı Üstad Pastrini. ''Nihayet işte konuşmak diye buna denir.''
Albert bir kadeh Lacrima Christi şarabı doldurup yudum yudum içerken anlaşılmaz sözler mırıldandı.
''Tamam Üstad Pastrini, işte arkadaşım sakinleşti ve benim iyi niyetli yaklaşımımı takdir edersiniz. Şimdi Senyor Luigi Vampa'nın kim olduğuna dönelim. Çoban mı, soylu mu, genç mi, yaşlı mı, ufak tefek mi, iri yarı mı? Bize onu tasvir edin. Böylece bir yerlerde Jean Sboger ya da Lara gibi onunla karşılaşırsak en azından onu tanıyabiliriz.''
''Ekselans, en doğru ayrıntılar için benden daha iyisini bulamazsınız. Çünkü Luigi Vampa'yı daha çocukken tanıdım. Ve bir gün Ferentino'dan Altari'ye giderken eline düştüm. Ne mutlu ki tanışıklığımızı hatırladı. Bana haraç ödetmemekle kalmadı. Çok zarif bir saatle ödüllendirip serbest bırakmadan önce bana hayatını anlattı.''
''Saati görelim.'' dedi Albert.
Üstad Pastrini yeleğinin cebinden üzerinde imalatçısının ismi, bir Paris damgası ve bir kont tacı bulunan muhteşem bir bregat çıkardı.
''İşte!'' dedi.
''Vay canına!'' dedi Albert.
''Sizi takdir ediyorum, bende de neredeyse aynısı var.''
Yeleğinin cebinden bir saat çıkardı. ''Bana 3.000 franga mal oldu.''
''Hikayeye gelelim!'' dedi bir koltuk çeken ve Üstad Pastrini'ye oturmasını işaret eden Franz. ''Ekselansları izin veriyorlar mı?'' ''Elbette!'' dedi Albert. Dostum, ayakta durmanız için vaiz olmanız gerekir.
Otelci dinleyicilerinin her birine Luigi Vampa hakkında istedikleri bilgileri vermeye hazır olduğunu belli eden saygı dolu bir selam verdikten sonra oturdu.
Bir dakika, dedi Franz Pastrini'nin konuşmaya başlayacağı anda. Luigi Vampa'yı çocukken tanıdığınızı söylüyorsunuz. Demek genç bir adam.
Genç bir adam mı? Kuşkusuz öyle. Daha 22 yaşında. Ah, şanını daha da arttıracak bir delikanlı. Bu konuda içiniz rahat olsun.
Buna ne dersiniz Albert? 22 yaşında ün salmak güzel bir şey, dedi Franz.
Evet, hiç şüphesiz ve dünyayı biraz olsun sarsan İskender, Sezar ve Napolyon onun yaşlarındayken bu kadar nam salmamıştı.
Demek hikayesini dinleyeceğimiz kahraman ancak 22 yaşında, dedi Franz otelciye.
Size söyleme onuruna eriştiğim için ancak 22 yaşında.
Uzun boylu mu yoksa kısa mı?
Orta boylu, neredeyse ekselansları gibi, dedi otelci Albert'ı işaret ederek.
Bu mukayese için teşekkürler, dedi Albert öne doğru eğilerek.
Hadi devam edin Üstad Pastrini, dedi arkadaşının alınganlığına gülümseyen Franz. Hangi sosyal sınıfa mensup?
San Feliz konutunun Palestrina ve Gabri Gölü arasında yer alan çiftliğinde çalışan sıradan küçük bir çobandı. Pampinara'da doğmuş ve 5 yaşında kontun yanında çalışmaya başlamıştı. Anagni'de kendisi de çobanlık yapan babasının kendisine ait bir sürüsü vardı ve koyunlarının yününü ve süt ürünlerini Roma'da satarak geçinirdi. Vampa'nın daha küçükken ilginç bir kişiliği vardı. 7 yaşına geldiğinde bir gün Palestrina rahibinin yanına gitmiş ve ondan kendisine okumayı öğretmesini rica etmişti. Bu zor bir işti çünkü küçük çoban sürüsünün başından ayrılamıyordu. İyi yürekli rahip ayin için her gün bir rahibin ücretini karşılayamayacak kadar yoksul olan ve ismi bile olmadığı için Borgo diye anılan küçük bir kasabaya gidiyordu. Luigi'ye dönüş yolunda kendisini bulmasını ve ona ancak öyle ders verebileceğini söyledikten sonra ders kısa süreceği için bu süreden iyi yararlanmasını tembihledi. Çocuk bu öneriyi sevinçle karşıladı. Luigi sürüsünü her gün Palestrina yolundan Borgo'ya doğru gidiyordu. Ve sabah 9'da rahip ve çocuk bir hendeğin kenarında oturuyor, küçük çoban rahibin dua kitabından okumayı öğreniyordu. 3 ay sonra okumayı öğrenmişti. Hepsi bu değildi, şimdi yazmayı öğrenmek istiyordu. Rahip Roma'daki bir yazı öğretmenine biri büyük, biri orta, biri küçük harfli 3 alfabeyi hazırlattı. Ve çocuğa bu alfabeyi arduvaz tahta üzerinde bir demir ucuyla izleyerek yazmayı öğrenebileceğini gösterdi. Aynı akşam sürüyü çiftliğe götüren küçük Vampa, Palestrina'daki bir çilingire koşup kalın bir çivi aldı. Çiviyi çekiçle dövüp ucunu eğrileştirerek ona bir tür eski kama biçimi verdi. Ertesi gün arduvaz tahtaları toplayıp işe koyuldu. 3 ay sonra yazmayı öğrenmişti. Bu derin kavrayıştan ve bu yetenekten etkilenen rahip ona defterler, bir paket tüy ve çakılar hediye etti. Bu yeni bir çalışma tarzıydı ama ilkinin yanında hiç önemi yoktu. Bir hafta sonra tüyü kama gibi kullanıyordu. Rahibin bu yetenekten söz ettiği San Feliz Kontu küçük çobanı görmek istedi. Gözünün önünde onu okuttu ve yazdırdı. Kahyasına çocuğun yemeğini uşaklarla birlikte yemesi talimatını verdi. Ve ona ayda 2 piastra harçlık vermeye başladı. Luigi bu parayla kitap ve kalem aldı. Gerçekten de bu taklit yeteneğini her şeye uyguluyor ve çocuk Giotto gibi arduvaz tahtaların üzerine koyunlarını, ağaçları, evleri çiziyordu. Ardından çakısının ucuyla tahtaları yontmaya ve onlara her tür şekli vermeye başladı. Ünlü heykeltıraş Pinelli sanatına böyle başlamıştı. 6-7 yaşlarında, yani Vampa'dan biraz küçük bir kız, Palestrina'daki komşu çiftliğin sürülerini güdüyordu. Öksüzdü, Valmontone'de doğmuştu ve adı Teresa'ydı. İki çocuk karşılaşıyor, birlikte oturuyor, sürülerini birbirlerine karışmaları ve birlikte otlamaları için kendi hallerine bırakıyor, sohbet ediyor, gülüşüyor ve oyun oynuyorlardı. Ardından akşam olduğunda San Feliz Kontu ve Servetri Baronu'nun koyunları birbirinden ayrılıyor ve çocuklar ertesi sabah yeniden buluşma sözü vererek çiftliklerine dönüyorlardı. Ertesi sabah verdikleri sözü tutuyor ve böylece birlikte büyüyorlardı. Vampa 12, Teresa 11 yaşına gelmişti. Bu arada doğal içgüdüleri gelişiyordu. Yalnızlıkla sanata olan ilgisini elinden geldiğince geliştiren Luigi, iğnelemeler karşısında neşesiz, el şakaları karşısında fevri, kaprisler karşısında öfkeli davranıyor, her zaman alaycı bir tavır sergiliyordu.
Pampinara'nın, Palestrina'nın ya da Valmontone'nin delikanlılarının hiçbiri onun üzerinde etkili olamamış, dahası onun dostluğunu kazanamamıştı. Daima buyurmaya alışkın ama hiç ödün vermeyen, asla boyun eğmek istemeyen direngen mizacı onu her tür dostane yaklaşımdan, sevimli tavırlardan uzak tutuyordu. Bir kadına boyun eğen ve kim olursa olsun bir erkek karşısında kendisini kaybedecek kadar gerginleşen bu kişiliği sadece Teresa'nın bir sözü, bir bakışı, bir jesti etki altına alabiliyordu. Teresa ise tam tersine canlı, atik ve neşeliydi. Ama bunun yanı sıra gösterişe aşırı düşkündü. San Feliz Kontu'nun kahyasının Roma incik boncuk pazarında sattığı küçük oyma eserler karşılığında Luigi'ye verdiği iki piastra inci küpelere, cam kolyelere, altın tokalara harcanıyordu. Böylece Teresa, genç dostunun savurganlığı sayesinde Roma civarlarının en güzel ve en şık köylü kızı olmuştu. Her günü birlikte geçiren ve ilkel doğalarının içgüdülerine hiç karşı çıkmaksızın boyun eğen iki çocuk birlikte büyüdü. Bu yüzden sohbetlerinde, dileklerinde, düşlerinde Vampa kendisini daima bir savaş gemisinin kaptanı, bir general ya da bir bölge valisi olarak görüyor, Teresa ise zengin olmayı, şık elbiseler giymeyi ve yanında üniformalı uşaklar olduğunu hayal ediyordu. Ardından bütün günlerini, geleceklerini bu çılgınca ve gösterişli düşlerle süsleyerek geçirdikten sonra koyunlarını ağıla götürmek ve bir kez daha düşlerin zirvesinden gerçek yaşamlarının yalınlığına alçalmak üzere birbirlerinden ayrılıyorlardı. Bir gün genç çoban, kontun kahyasına Sabini dağlarından bir kurdun indiğini ve sürüsünün etrafında dolandığını söyledi. Kahya ona bir tüfek verdi. Vampa'nın bütün istediği buydu. Bu tüfek, tesadüfe bakın ki, mermiyi bir İngiliz karabinası gibi yollayan muhteşem bir Brescia namlusuna sahipti. Ancak kontun bir gün yaralı bir tilkiyi öldürürken dipçiğini kırması üzerine ıskartaya çıkarılmıştı. Vampa gibi bir oymacı için bu halledilmesi güç bir aksaklık değildi. İlk kundağı inceledi, nişan alması için yapması gereken değişikliği hesapladı ve istese şehirde sadece tahtasını 15-20 piastraya satacağı muhteşem süslemeli bir başka dipçik yaptı. Ama tüfeği satmadı. Genç adamın hayalinde uzun süredir bir tüfek vardı. Özgürlüğün yerini bağımsızlığın aldığı her ülkede, her güçlü yürek, her dirayetli örgütün ilk ihtiyacı hem saldırıyı hem savunmayı güvence altına alan ve taşıyanı korkunç, sıklıkla dehşet saçar hale getiren silahtı. Vampa o dönemden itibaren işinden geriye kalan zamanının tamamını tüfek eğitimine ayırdı. Barut ve mermi satın aldı ve onun için her şey bir hedef haline geldi. Sabini dağlarının yamacında yetişen hüzünlü cılız bir zeytin ağacının gövdesi, akşamları karanlıkta avına başlamak için deliğinden çıkan tilki ve havada süzülen kartal. Kısa sürede öyle ustalaştı ki ilk başlarda patlama sesini duyduğunda hissettiği korkuyu yenen Teresa, genç dostunun tüfeğinin mermisini eliyle koymuş gibi istediği yere hedefe gönderdiğini görerek eğlenmeye başladı. Bir akşam gençlerin her zaman kenarında oturdukları köknar ormanından çıkan bir kurt daha 10 adım atmadan mermiyi yedi. Bu çok isabetli bir atışla gururlanan Vampa kurdu omuzuna alıp çiftliğe götürdü. Yaşanan bütün bu gelişmeler Luigi'nin çiftlik dolaylarında belli bir ün kazanmasını sağlıyordu. Üstünlükleri olan bir insanın bulunduğu her yerde bir hayran kitlesi oluşur. Yaşadığı çiftliğin 10 fersah ötesine kadar bu genç çobanın en usta, en güçlü ve en yürekli köylü olduğu söyleniyordu ve Teresa daha geniş bir çevrede Sabini'nin en güzel kızlarından biri olarak görülmesine rağmen kimse ona bir aşk sözcüğü edemiyordu. Çünkü Vampa'nın kendisini sevdiği biliniyordu. Bununla birlikte iki genç birbirlerini sevdiklerini hiçbir zaman söylememişlerdi. Kökleri yer altında, dalları yer üstünde, kokuları gökte birbirine karışan iki ağaç gibi birlikte yetişmişlerdi. Ancak birbirlerini görme arzuları aynıydı. Bu arzu bir ihtiyaç haline gelmişti ve ölümü bir günlük ayrılığa yeğliyorlardı. Teresa 16, Vampa 17 yaşındaydı. O dönemde Lepini dağlarında hüküm süren bir haydut çetesinden çok söz edilmeye başlanmıştı. Roma yakınlarında haydutluğun kökü asla tam anlamıyla kazınamamıştı. Bazen şeflerin eksikliği hissedilir ama bir şef ortaya çıktığında çetesinin olmamasına nadir rastlanır. Abruzzo'da peşine düşen Napoli krallığına karşı gerçek bir mücadele veren ünlü Cucumetto, Manfred gibi Garigliano'yu aşmış ve Sonino ile Giperno arasında Amasin kıyılarına sığınmıştı. Bir çete örgütlenmeye çalışıyor. Çok geçmeden namlarını geride bırakacağını umduğu De Serasis ve Gasparone'nin izinden gidiyordu. Palestrinalı, Frascatilli ve Gasparone'li birçok genç ortadan kayboldu. Önce onlar hakkında endişe duyuldu ama kısa süre sonra Cucumetto'nun çetesine katıldıkları öğrenildi. Cucumetto bir süre sonra ilgi odağı olmuştu. Bu çete reisinin olağanüstü cesaretinden ve insanları afallatan gaddarlığından söz ediliyordu. Günün birinde genç bir kızı kaçırdı. Frosion Kadastro Müdürü'nün kızıydı. Haydutların kuralları kesindir. Genç kız önce kendisini kaçıran hayduda aittir. Ardından diğerleri kura çekerler ve bahtsız kız haydutlar onu bırakıp gidene ya da ölene kadar tüm çetenin hayvani zevklerini tatmin eder. Ebeveynler kızlarını geri alacak kadar zenginse fidye için bir aracı gönderilir. Tutsak kızın hayatı aracının güvenilirliğine bağlıdır. Aile fidyeyi ödemeyi reddederse tutsak kız bir daha geri dönemeyecek şekilde mahkum edilmiştir. Genç kızın sevgilisi Cucumetto'nun çetesine mensuptu ve adı Carlini'ydi. Genç adamı gördüğünde ellerini ona doğru uzatıp kurtulduğunu sandı. Ama onu karşısında bulan zavallı Carlini yüreğinin parçalandığını hissetti. Çünkü sevgilisini bekleyen sondan çok emindi. Bunun birlikte Cucumetto'nun gözde adamı olduğundan, onunla 3 yıldır aynı tehlikeleri paylaştığından, kılıcını kafasına indirmek üzere olan bir jandarmayı bir mermiyle yere sererek hayatını kurtardığından, Cucumetto'nun kendisine biraz merhamet edeceğini umdu. Bunun üzerine şefi bir kenara çekti. Ormanın açıklığında yükselen büyük bir çam ağacının dibine oturan ve saçlarını Romalı köylüler gibi göz alıcı bir peçe yapmış olan genç kız, yüzünü haydutların şehvet dolu bakışlarından gizliyordu. Carlini kaçırılan kızla birbirlerini sevdiklerini, bağlılık yeminlerini, bu bölgeye geldiklerinden beri her gece bir viranede buluştuklarını anlattı. Cucumetto tam da o gece Carlini'yi yakındaki bir köye göndermiş, genç adam da bu yüzden buluşmaya gidememişti. Ama Cucumetto, söylediğine göre tesadüfen karşılaştığı genç kızı o sırada kaçırmıştı. Carlini kendisine bir istisna yapıp Rita'yı gözetmesi için şefine yalvardı. Zengin olduğundan kızın babasının iyi bir fidye ödeyeceğini söyledi. Dostunun ricaları karşısında ikna olmuş gibi görünen Cucumetto, Carlini'yi Rita'nın Frösyon'daki babasına göndermek üzere bir çoban bulmakla görevlendirdi. Bunun üzerine büyük bir sevinçle genç kızın yanına giden Carlini, ona kurtulduğunu söyledi. Babasına başına gelenleri anlattığı ve ona fidyesinin 300 piastro olarak belirlendiğini bildireceği bir mektup yazmasını istedi. Babaya fidyeyi ödemesi için 12 saatlik bir süre, yani ertesi sabah 9'a kadar zaman tanınıyordu. Mektubu alan Carlini, bir elçi aramak için hemen ovaya koştu. Sürüsünü ağıla sokan bir çoban buldu. Haydutların olağan elçileri, kent ve dağ, yabanıl ve uygar hayat arasında yaşayan çobanlardır. Hemen yola koyulan genç çoban, bir saat geçmeden Frösyon'da olacağına söz verdi. Carlini, sevgilisinin yanına gidip ona bu güzel haberi vermek için neşeyle geri döndü. Ormanda ağaçların seyreldiği yerde köylülerden haraç olarak aldıkları erzakı keyifle yiyen çeteyle karşılaştı. Bu neşeli haydutlar arasında Cucumetto ve Rita'yı araması boşunaydı. Nerede olduklarını sorduğunda haydutlar buna kahkahalarla yanıt verdiler. Alnını soğuk bir ter basan Carlini'nin bedenini bir endişe kapladı. Sorusunu yineledi. Haydutlardan biri Orvietto şarabıyla doldurduğu bardağı ona uzatırken ''Yürekli Cucumetto'nun ve güzel Rita'nın sağlığına'' dedi. O sırada bir kadın çığlığı duyan Carlini ne olduğunu anlamıştı. Bardağı ona uzatan haydutun suratında parçaladı ve çığlığın geldiği yöne koştu. 100 adım sonra bir çalılığın kenarında Cucumetto ve kollarında baygın yatan Rita ile karşılaştı. Carlini'yi fark eden Cucumetto her iki elinde birer tabanca ile ayağa kalktı. İki haydut bir an bakıştı. Birinin dudaklarında şehvetin gülümsemesi, diğerinin yüzünde ölümün soğukluğu vardı. İkisinin arasında korkunç bir şeyler geçeceği düşünülebilirdi. Ama yüz atları yavaş yavaş gevşeyen Carlini'nin belindeki tabancaya götürdüğü eli aşağı sarktı. Rita ikisinin arasında yatıyor, ay bu sahneyi aydınlatıyordu.
''Evet, görevini yerine getirdin mi?'' dedi Cucumetto.
''Evet şef, Rita'nın babası yarın sabah 9'dan önce parayla birlikte burada olacak.''
''Güzel, bu arada keyifli bir gece geçireceğiz. Bu genç kız çok çekici Üstad Carlini, gerçekten de zevkliymişsin. Bencil biri olmadığımdan arkadaşlarının yanına dönüp şimdi ona kimin sahip olacağını belirlemek için kura çekeceğiz.''
''Yani onun için her zamanki kuralları uygulamaya mı karar verdiniz?'' diye sordu Carlini.
''Onun için neden bir ayrıcalık yapalım ki?''
benim ricamı dikkate alacağınızı sanmıştım. Senin diğerlerinden farkın ne?
Bu doğru.
Ama için rahat olsun, diye ekledi Kukumetto. Er geç senin de sıran gelecek. Carlini dişlerini kıracakmış gibi sıktı.
Hadi, dedi Kukumetto çetesine doğru bir adım atarak. Gelmiyor musun?
Sizi izliyorum. Kukumetto kendisini arkadan vuracağı endişesiyle gözünü Carlini'den ayırmadan uzaklaştı. Ama hiçbir şey haydutun düşmanca eğilimine işaret etmiyordu. Hala baygın olan Rita'nın yanında kollarını kavuşturup ayakta bekledi. Bir an için Kukumetto'nun aklına genç adamın kızı kollarını alıp onunla birlikte kaçabileceği geldi. Ama artık umurunda değildi. Rita'dan istediğini almıştı. Haydutlar arasında bölüştürülecek 300 piastradan kendine düşecek pay pek de önemsemediği düşük bir meblağıydı. Böylece açıklığa doğru yürümeye devam etti. Ama Carlini'nin hemen yanına gelmesine çok şaşırmıştı.
''Kura çekelim, kura çekelim!'' diye bağırdı şeflerinin yanına geldiğini gören haydutlar.
Ve gözleri sarhoşluk ve şehvetle parlayan bu adamlar, yanan ateşin alevlerinin üzerine yansıttığı kızılımtırak ışıkta iblislere benziyorlardı. Bunu istemek haklarıydı. Şef bir baş işaretiyle taleplerini onayladığını belirtti. Carlini'ninki de dahil olmak üzere bütün isimler bir şapkaya atıldı. Ve içlerinden en genci şapkadan rastgele bir kağıt çekti. Kağıtta Diovalaccio'nun ismi yazıyordu. Carlini'ye şefin sağlığına içmeyi öneren ve Carlini'nin bardağı yüzünde parçalayarak karşılık verdiği hayduttu bu. Şakağından ağzına kadar açılan geniş yaradan kan boşalıyordu. Şansın kendisine güldüğünü gören Diovalaccio bir kahkaha attı.
''Şef!'' dedi. ''Carlini az önce sizin sağlığınıza içmek istemedi. Ona benim sağlığıma içmesini önerin. Belki bu isteğiniz karşısında size benden daha alçak gönüllü davranır.''
Bu sözlere büyük bir tepki vermesi beklenen Carlini, herkesin şaşkın bakışları altında bir eline bir bardak, diğerine uzun ince boylu bir şişe aldı ve bardağı doldurduktan sonra son derece sakin bir ses tonuyla
''Sağlığına Diovalaccio'' dedi
ve şarabı eli hiç titremeden sonuna kadar içtikten sonra ateşin yanına oturdu.
''Benim yemeğimi getirin'' dedi. Gidip gelirken konuşunca iştahım açıldı. ''Yaşasın Carlini'' diye haykırdı haydutlar. Hele şükür işte her şeyi dostlukla halletmek diye buna denir.
Ve Diavolaccio yanlarından ayrılırken ateşin etrafında yeniden halka oluşturuldu. Carlini hiçbir şey olmamış gibi yiyip içiyordu. Ona şaşkınlıkla bakan haydutlar bu soğukkanlılığa bir anlam veremiyorlardı. O sırada arkalarındaki zeminde ağırlaşmış bir ayak sesinin yankılandığını duydular. Arkalarına döndüklerinde kolları arasında genç kızı taşıyan Diavolaccio'yu fark ettiler. Kızın başı geriye doğru düşmüştü ve uzun saçları yere kadar uzanıyordu. Ateşten yansıyan ışık çemberine girdikçe genç kızın ve haydutun yüzlerinin solukluğu daha açıkça fark ediliyordu. Bu görüntünün çok garip ve çok heybetli olması karşısında herkes ayağa kalktı. Yerinde oturmaya devam eden Carlini, etrafında olup bitenleri umursamazmış gibi yemeye ve içmeye devam etti. Diovalaccio derin bir sessizliğin ortasında ilerlemeye devam ediyordu. Ve Rita'yı şefin ayaklarının kenarına bıraktı. Bunun üzerine herkes genç kızın ve haydutun solgunluğunun nedenini anlayabildi. Rita'nın sol göğsünün altına iyice saplanmış bir bıçak vardı. Tüm bakışlar Carlini'ye yöneldi. Belindeki kılıf boştu.
''Ah şu işe bakın!'' dedi şef. ''Carlini'nin neden arkada kaldığını şimdi anlıyorum.''
Her yabani kişilik güçlü bir eylemi değerlendirmeye yatkındır. Haydutlardan hiçbiri Carlini'nin yaptığını yapamazdı ama hepsi ne yaptığını anladı.
''Tamam işte'' dedi Carlini kendisi de ayağa kalkıp elini tabancalarından birinin kabzasına götürerek cesede yaklaşırken. ''Bu kadın hakkında benimle tartışmak isteyen başka biri var mı?'' ''Hayır'' dedi şef, ''o sana ait.''
Bunun üzerine kızı kucağına alan Carlini onu yanan ateşin alevlerinin yansıdığı ışık çemberinin dışına taşıdı. Kukumetto her zamanki gibi nöbetçileri yerleştirdi ve paltolarına sarınan haydutlar ateşin etrafına uzandılar. Gece yarısı nöbetçinin alarm vermesi üzerine şef ve arkadaşları hemen ayağa fırladı. Rita'nın babası kızının fidyesini bizzat getirmişti.
''Al'' dedi Kukumetto'ya bir para kesesi uzatarak. ''İşte 300 piastra, bana çocuğumu geri ver.''
Şef parayı almadan ona kendisini izlemesini işaret etti. Yaşlı adam söyleneni yaptı ve birlikte ay ışığının sızdığı dalların altından uzaklaştılar. Nihayet Kukumetto durdu ve elini uzatarak yaşlı adama bir ağacın dibinde bütünleşmiş iki kişiyi gösterdi.
''Al işte'' dedi. ''Kızına ne olduğunu Carlini'ye sor. Sana onun hesabını kendisi verecek.''
Ve arkadaşlarına doğru geri döndü. Yaşlı adam gözlerini o noktaya sabitleyerek hiç kımıldamadan bekledi. Başının üzerinde bilinmedik, olağanüstü, beklenmedik bir felaketin süzüldüğünü hissediyordu. Nihayet bir anlam veremediği bu biçimsiz gruba doğru birkaç adım attı. Carlini kendisine doğru yürürken çıkardığı gürültüyü duyup başını kaldırdı. Ve iki kişinin hatları yaşlı adamın gözlerinde daha da belirgin bir hal almaya başladı. Yere yatmış bir kadın başını oturmuş ve kendine doğru eğilmiş bir adamın dizlerine koymuştu. Bu adamın ayağa kalkmasıyla göğsüne bastırdığı kadının yüzü ortaya çıkmıştı. Yaşlı adam kızını ve Carlini de yaşlı adamı tanıdı.
''Seni bekliyorum.'' dedi Haydut Rita'nın babasına. ''Sefil herif!'' dedi yaşlı adam. ''Ona ne yaptın?''
Ve göğsünde bir bıçakla kanlar içinde kalmış, solmuş, hiç kımıldamayan Rita'ya dehşetle bakıyordu. Kızın yüzüne vuran ay ışığı onu ölgün soğukluğuyla aydınlatıyordu.
''Kukumetto kızına tecavüz etti.'' dedi Haydut. ''Ve onu sevdiğim için öldürmek zorunda kaldım. Çünkü bütün çete ona aynısını yapacaktı.''
Yaşlı adam tek bir söz bile söylemedi ama yüzü bir hayalet gibi soldu.
''Şimdi,'' dedi Carlini, ''haksızsam intikamını al.'' Ve kızın göğsündeki bıçağı çıkarıp ayağa kalktı. Bir eliyle bıçağı yaşlı adama uzatırken diğer eliyle gömleğini çıkarıp çıplak göğsünü ona doğru uzattı.
''İyi yapmışsın,'' dedi yaşlı adam boğuk bir sesle. ''Oğlum bana sarıl.''
Carlini hıçkırarak sevgilisinin babasının kollarına atıldı. Bu soylu adamın gözleri ilk kez yaşarıyordu.
''Şimdi,'' dedi yaşlı adam, ''kızımı gömmeme yardım et.''
Carlini iki kazma getirdi. Baba ve aşık, sık dalları genç kızın mezarının üzerini kaplayacak bir meşenin dibini kazmaya başladılar. Mezar kazıldığında genç kızı önce babası ardından aşığı öptü. Sonra biri ayaklarından diğer omuzlarından tutarak onu çukura indirdiler. Sonra çukurun iki yanına diz çöküp ölüm duasını okudular. Dua bitince çukur doluncaya kadar cesedin üzerine toprak attılar.
''Sana teşekkür ederim evlat,'' dedi Carlini'ye elini uzatan yaşlı adam. ''Şimdi beni yalnız bırak.''
''Ama sana beni yalnız bırakmanı emrediyorum.''
Söyleneni yapan Carlini arkadaşlarının yanına gitti. Paltosuna sarındı ve biraz sonra diğerleri gibi derin bir uykuya dalmış gibi görünüyordu. Dün kamp yerinin değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Gün doğmadan bir saat önce adamlarını uyandıran Cucumetto yola çıkma talimatını verdi. Ama Carlini Rita'nın babasına neler olduğunu öğrenmeden ormandan ayrılmak istemedi. Onu tek başına bıraktığı yere doğru gitti. Yaşlı adam kendisini kızının mezarını gölgeleyen meşe ağacının dallarından birine asmıştı. Bunun üzerine birinin cesedi diğerinin mezarı üstüne ikisinin de intikamlarını alacağına dair yemin etti. Ama bu yeminin gereğini yerine getiremedi. Çünkü Carlini iki gün sonra çıkan bir çatışmada Roma jandarması tarafından öldürüldü. Ancak düşmanla göğüs göğüse çarpışırken iki omzunun arasına arkadan bir kurşun yemesine herkes şaşırdı. Haydutlardan birinin arkadaşlarına Carlini'nin vurulduğu sırada Cucumetto'nun onun 10 adım arkasında olduğunu söylemesi üzerine bu genel şaşkınlık dağıldı. Frosyon ormanından yola çıktıkları sabah karanlıkta Carlini'yi gözetlemiş, ettiği yemini duymuş ve temkinli bir adam olduğundan önlemini almıştı. Bu korkunç çete reisi hakkında en az bunun kadar ilginç onlarca hikaye anlatılıyordu. Böylece Fondi'den Perugia'ya kadar herkes Cucumetto'nun sadece adını duyduğunda bile titriyordu. Bu hikayeler sıklıkla Luigi ve Teresa'nın sohbet konusu oluyordu. Genç kız bütün bu hikayeler karşısında tir tir titriyordu. Ama Vampa onu bir gülümsemeyle sakinleştiriyor, hedefini asla şaşmayan zarif tüfeğini eline alıyordu. Ardından içi hala rahatlamamışsa ona 100 adım ötedeki ölü bir dalın üzerine tünemiş kargayı gösteriyor. Nişan alıyor, tetiği çekiyor ve mermiye hedef olan karga ağacın dibine düşüyordu. Bu arada zaman geçip gidiyordu. Vampa 20, Teresa 19 yaşına geldiğinde evlenmeye karar vermişlerdi. İkisi de yetimdi. Toprak sahiplerinden başka kimseden izin almaları gerekmiyordu. Bu izni istemiş ve almışlardı. Bir gün gelecekteki projelerinden konuşurken 2-3 el silah sesi duydular. Ardından her zaman sürülerini otlattıkları ormandan çıkan bir adam onlara doğru koştu. Kendisini işitecekleri bir noktaya ulaştığında ''Takip ediliyorum!'' diye bağırdı. ''Beni saklayabilir misiniz?'' İki genç bu kaçağın bir haydut olduğunu hemen anladı. Ama Romalı köylüler ve haydutlar arasındaki doğal sempati köylüyü daima yardıma hazır kılar. Bunun üzerine hiçbir şey söylemeden mağaraların girişini kapayan taşa doğru koşan Vampa, Taşı kendine doğru çekerek bu girişi açtı. Kaçağı hiç kimsenin bilmediği bu sığınağa girmesini işaret etti. Taşı tekrar yerine koyup Teresa'nın yanına oturdu. Neredeyse aynı anda ormanın çıkışında dört atlı jandarma belirdi. Üçü kaçağı ararmış gibi görünüyor, biri yakalanmış bir mahkumu boynundan tutarak sürüklüyordu. Üç jandarma etrafa bir göz attı. İki genci fark edince dört nala yanlarına gelip sorular sormaya başladı. Gençler hiçbir şey görmemişlerdi. ''Bu çok kötü,'' dedi onbaşı. ''Çünkü reislerini arıyorduk.'' Luigi ve Teresa birlikte ''Cucumetto'yu mu?'' diye haykırmaktan kendilerini alamadılar. ''Evet,'' diye karşılık verdi onbaşı. ''Üstelik başına 1000 Roma eküsü ödül konduğu için onun yakalanmasına yardım etmiş olsaydınız 500 ekü sizin olacaktı.'' İki genç bakıştı. Onbaşı bir an umutlandı. 500 Roma eküsü 3000 frank tutar. 3000 frank evlenecek iki yoksul yetim için bir servettir. ''Evet, ne talihsizlik ama onu görmedik,'' dedi Vampa. Bunun üzerine jandarma farklı yönlere doğru giderek bölgeyi taradı ama çabaları boşunaydı. Ardından birer birer gözden kayboldular. O zaman Vampa taşı gediğinden çıkardı ve Cucumetto dışarı çıktı.
Granit kayanın aralığından iki gencin jandarmalarla konuştuklarını görmüş, ne konuştukları hakkında şüpheye düşmüştü. Luigi ve Teresa'nın yüzlerinde onu ele vermediklerini belli eden sarsılmaz kararlılığı görünce cebinden altın dolu bir kese çıkarıp onlara uzattı. Ama Vampa başını gururla kaldırdı. Teresa'nın gözleri ise bu altın kesesi sayesinde alabileceği pahalı mücevherlerin ve şık giysilerin düşüncesiyle parladı. Cucumetto çok kurnaz bir şeytandı. Haydut kılığına girmiş bir yılandı. Bu bakışı yakalayarak Teresa'nın Havva'ya yaraşır bir kız olduğunu anladı. Ve ormana doğru giderken kendisini kurtaranları selamlamak bahanesiyle birçok kez arkasına döndü. Cucumetto bir daha ortaya çıkmadan, kendisinden söz edildiği hiç duyulmadan günler geçip gitti. Karnaval zamanı yaklaşıyordu. San Feliskontu, Roma'nın en seçkin şahsiyetlerinin davet edileceği bir maskeli balo düzenleyeceğini açıkladı. Teresa bu balayı görmeyi çok istiyordu. Luigi, hamisi olan kahyanın evin hizmetkarlarına karışarak baloya katılmaları için izin istedi. Bu balo, kont tarafından aslında hayranlıkla sevdiği kızını sevindirmek için düzenlenmişti. Carmela, Teresa ile aynı yaşta ve aynı boydaydı ve Teresa en az Carmela kadar güzeldi. Teresa, balo akşamı en şık elbiselerini giymiş, en zarif tokalarını, en parlak takılarını takmıştı. Bu haliyle Frascatilli kadınlara benziyordu. Luigi'nin üzerinde Romalı köylülerin bayram günlerinde giydiği göz alıcı elbiseler, giysiler vardı. İzin verildiği için her ikisi de hizmetkarların ve köylülerin arasına karıştılar. Balo muhteşemdi. Villanın alev alev yanan tüm ışıklarının yanı sıra bahçedeki ağaçlara binlerce renkli fener asılmıştı. Çok geçmeden saray taraçalara, taraçalar yollara taştı. Her köşe başında bir orkestra, büfeler ve serinletici içecekler vardı. Gezinenler oralarda mola veriyor, kadril grupları oluşuyor ve herkes keyfi nerede isterse orada dans ediyordu. Carmela Soninolu kadınlar gibi giyinmişti. Başlığı incilerle süslenmişti. Tokaları altından ve elmastandı. Türk ipeğinden kemerine iri çiçekler işlenmişti. Pelerini ve jüponu kaşmirden, önlüğü Hint müslinindendi. Korsesinin düğmeleri mücevherlerle kaplıydı. Arkadaşlarından biri Nettunolu, diğeri Rikiyalı kadınlar gibi giyinmişti. Roma'nın en zengin ve en soylu ailelerinden dört genç, onlara hiçbir ülkede rastlanmayan o İtalyan rahatlığı içinde eşlik ediyorlardı. Onlar da Albano, Valetiri, Civita Castellana ve Sora köylüleri gibi giyinmişlerdi. Kuşkusuz bu köylü giysileri de kadın köylülerinkiler gibi altınlarla ve mücevherlerle parıldıyordu. Carmela'nın aklına benzer giysilerle bir kadril yapmak geldi. Ancak bir kadın eksikti. Carmela etrafına bakındı. Hiçbir davetlinin üzerinde kendisininkine ve arkadaşlarınınkine benzeyen giysiler yoktu. San Feliskontu ona köylülerin arasından Luigi'nin koluna yaslanmış bir halde duran Teresa'yı gösterdi. ''Babacığım, izin verir misiniz?'' dedi Carmela. ''Elbette, karnavalda değil miyiz?'' Carmela kendisine eşlik eden genç bir adama doğru eğildi ve parmağıyla genç kızı göstererek ona bir şeyler söyledi. Kendisine işaret eden güzel eli izleyen genç adam kabul ettiğini belirten bir işaret yaptı ve kontun kızının yöneteceği kadrile davet etmek için Teresa'nın yanına geldi. Teresa yüzünde bir alevin esintisinin geçtiğini hissetti.
Bakışlarıyla Luigi'yi sorguladı. Bu öneriyi geri çevirmenin yolu yoktu. Luigi, Teresa'nın kolunun yavaşça kolundan kayıp çıkmasına izin verdi. Ve zarif kavalyesiyle birlikte uzaklaşan Teresa, titreyerek aristokratik kadrildeki yerini aldı. Teresa'nın kesimi muntazam ama kaba görünen elbisesi, bir sanatçının gözünde kuşkusuz Carmela ve arkadaşlarının elbiselerinden daha farklı bir tarzı ifade edecekti. Ama Teresa, havai ve cilveli bir kızdı. Müslenin işlemeleri, kemerindeki hurma dalları, kaşmirin pırıltısı gözlerini kamaştırıyor, safirlerin ve elmasların yansıması onu çılgına çeviriyordu. Luigi'ye gelince içinde tanımadığı bir duygunun canlandığını hissediyordu. Bir keder adeta önce yüreğini sızlatıyor ve oradan toplar damarlarında titreşerek tüm bedenine yayılıyordu. Teresa ve kavalyesinin en ufak hareketlerini bile izledi. Elleri birbirine dokunduğunda gözlerinin karardığını hissediyor, atar damarları şiddetle atıyor ve sanki bir çan sesi kulaklarında çınlıyordu. Teresa çekingen ve başını öne eğmiş bir halde dinlese de Luigi yakışıklı genç kavalyenin ateşli gözlerinden söylediklerinin iltifat olduğunu okuyor, adeta dünya etrafında fır dönüyor ve cehennemin tüm sesleri ona cinayet ve katliam düşüncelerine esinliyordu. Bunun üzerine kendini bu çılgınlığa kaptırmaktan korkarak bir eliyle ayakta durmasını sağlayan gürgen çite yapışıyor ve diğer eliyle kemerindeki soyma saplı hançerini elleri titreyerek sıkıyor, bazen farkında olmadan kınından neredeyse tamamen çıkartıyordu. Luigi kıskançtı. Cilveli ve kibirli kişiliğinin etkisine kapılacak Teresa'nın elinden kaçabileceğini hissediyordu. Bu arada ilk başta çekingen davranan ve biraz ürkmüş görünen köylü kızı kısa süre sonra ortama ayak uydurmuştu. Teresa'nın güzel olduğunu söylemiştik. Hepsi bu kadar da değildi. Teresa'nın bizim gülücüklü ve yapmacık zarafet anlayışımızdan farklı vahşi bir çekiciliği vardı. Kadrili neredeyse büyük bir başarıyla tamamlamıştı. Ve San Feliz Conto'nun kızını kıskansa da Carmela'nın da onu kıskandığını söylemeden geçemeyeceğiz. Böylece yakışıklı kavalyesi ona iltifatlarla eşlik ederek aldığı ve Luigi'nin beklediği yere götürdü. Genç kız eşlerin iki sıra halinde dizildiği yerde 2-3 kez ona bakmış ve her seferinde yüzünün solgun ve endişeli ifadesini görmüştü. Hatta bir keresinde kanından yarı çıkardığı hançerinin ucu gözlerinde lanetli bir şimşek gibi çakmıştı. Bu yüzden sevgilisinin koluna neredeyse titreyerek girdi. Kadril çok başarılı olmuştu ve ikinci kez sergilenmesinin isteneceği kesindi. Buna sadece Carmela karşı çıktı ama San Feliz Conto'nun büyük bir sevecenlikle rica etmesi üzerine Carmela sonunda razı oldu. Kavalyelerden biri yokluğunda kadril oynamanın mümkün olmayacağı Teresa'yı davet etmeye gitti ama genç kız ortadan kaybolmuştu. Gerçekten de Luigi ikinci bir dansa katlanacak gücü kendinde bulamamış ve kah ikna ederek kah da zorlayarak Teresa'yı bahçenin bir başka köşesine götürmüştü. Teresa istemese de boyun eğmişti ama o arada genç adamın allak bullak olmuş yüzünü görmüştü. Gergin titreyişlerle bölünen sessizliğinden garip bir şeyler olduğunu anlamıştı. Kendisi de bir iç sarsıntının etkisi altındaydı ve kötü bir şey yapmış olmasa da Luigi'nin kendisine sitem etmekte haklı olduğunu düşünüyordu. Ama neden sitem edecekti? İşte bunu bilmiyor ama bu sitemleri hak ettiğini hissediyordu. Yine de akşam boyunca Luigi'nin sessiz kalması ve ağzından tek sözcük çıkmaması Teresa'yı çok şaşırttı. Sadece davetlilerin gecenin serinliğinden dolayı bahçeden ayrılması ve aile yakınlarının kendi aralarında eğlenmek üzere villanın kapılarını kapatması üzerine Teresa'yı evine götürdü. Ama kız içeri girerken ''Teresa'' dedi. ''San Feliz Kontesi ile yan yana dans ederken ne düşünüyordun?'' diye sordu. ''Onun üzerindeki giysiye sahip olabilmek için ömrümün yarısını verebileceğimi düşünüyordum.'' dedi genç kız tüm içtenliğiyle. ''Peki kavalyen sana ne diyordu?'' ''Bana onunla birlikte olmamın bana bağlı olduğunu ve bunun için tek bir sözümün yeteceğini söylüyordu.'' ''Haklıymış.'' dedi Luigi. ''Elbiseyi söylediğin kadar çok mu istiyordun?''
''Evet.''
''Tamam o zaman, elbise senin olacak.'' Şaşıran genç kız sormak için başını kaldırdı ama Luigi'nin yüzü öyle kasvetli, öyle korkunçtu ki sözleri dudaklarında donup kaldı. Zaten o konuşmaya başladığında Luigi uzaklaşmıştı. Teresa gece karanlığında gözden kaybolana dek ona baktı. Ardından iç çekerek evine girdi. Aynı gece hiç şüphesiz mumları söndürmeyi ihmal eden birkaç hizmetkarın tedbirsizliği sonucunda büyük bir olay yaşandı. San Felis villasının tam da güzel Carmela'nın odasının bulunduğu ek binalarını alevler sardı. Gece alevlerin ışığıyla uyandığında yatağından fırlayıp sabahlığını giydi ve kapıdan kaçmaya çalıştı. Ama geçmesi gereken koridor şimdiden tutuşmuştu. Bunun üzerine odasına dönüp imdat çığlıkları attığı sırada aniden zeminin 6 metre üzerinde yer alan penceresi açıldı. Genç bir köylü odaya girmiş, Carmela'yı kucağına almış ve insanüstü bir güç ve beceriyle onu çimenlerin üzerine bırakmıştı. O sırada genç kız da bayılmıştı. Kendine geldiğinde babası yanındaydı. Yardım etmek isteyen tüm hizmetkarlar etrafını çevrelemişti. Villanın bir kanadı tamamen yanmıştı ama Carmela kurtulduğuna göre bunun ne önemi vardı? Her yanda kendisini kurtaran genç aransa da kurtarıcısı ortaya çıkmadı. Herkese kim olduğu soruldu ama onu kimse görmemişti. Carmela ise dehşete kapıldığından onu tanıyamamıştı. Zaten kont da çok zengindi. Carmela'nın yaşadığı tehlike ve ona gerçek bir felaketten ziyade Tanrı'nın yeni bir lütfu olarak görünen mucizevi kurtulma biçimi dışında alevlerin verdiği hasar onun için önemsizdi. Ertesi sabah her zamanki saatte iki genç ormanın kenarında buluştular. Önceden gelmiş olan Luigi, genç kızın yanında çok neşeli görünüyordu. Dünkü olayı tamamen unutmuş gibiydi. Teresa fazlasıyla düşünceliydi ama Luigi'nin neşesini fark ettiğinde bir tutkuyla sarsılmadıkça kişiliğinin özünü oluşturan o güleç kayıtsızlığına büründü. Luigi, Teresa'nın koluna girdi ve onu mağaranın kapısına götürdü. Orada durdu. Olağan dışı bir şeyler olduğunu anlayan genç kız bakışlarını ondan ayırmıyordu. "Teresa," dedi Luigi, "dün akşam bana kontun kızınınki gibi bir elbiseye sahip olmak için her şeyini vereceğini söylemiştin." "Evet," dedi Teresa şaşırarak, "ama böyle bir dilekte bulunmak için delirmiş olmam gerekir." "Ve ben sana elbise senin olacak," diyerek güvence vermiştim. "Evet," diye karşılık verdi şaşkınlığı Luigi'nin her sözüyle artan genç kız. "Ama bu güvenceyi hiç şüphesiz beni mutlu etmek için vermiştin." "Sana yerine getiremeyeceğim bir söz vermedim asla Teresa," dedi Luigi kibirle. "Mağaraya gir ve giyin." Bu sözlerden sonra taşı kendine doğru çekti ve Teresa'ya muhteşem bir aynanın iki yanında yanan iki mumla aydınlanan mağarayı gösterdi. Luigi'nin yaptığı köy tarzı bir masanın üzerinde inci kolyeler ve elmas tokalar vardı. Masanın yanındaki sandalyede elbise duruyordu. Bir sevinç çığlığı atan Teresa, bu elbisenin nereden geldiğini öğrenmeye, Luigi'ye teşekkür etmeye gerek duymadan giyinme odasına dönüşmüş mağaraya doğru atıldı. Luigi onun arkasından taşı yerine koydu. Çünkü bulunduğu yerden Palestrina'nın görünmesini engelleyen küçük bir tepenin üstünde, bir an için gideceği yönü kestiremiyormuş gibi duran, göğün maviliğinde güney ülkelerinin ufuklarına özgü net bir görünümle beliren atlı bir yolcuyu fark etmişti. Luigi'yi fark ettiğinde atını dört nala sürerek onun yanına geldi. Luigi yanılmamıştı. Palestrina'dan Tivoli'ye giden yolcu izleyeceği yol hakkında tereddüte düşmüştü. Genç adam gideceği yolu tarif etti ama çeyrek mil sonra yol üç patikaya ayrıldığından yolcu yolunu yine şaşırabilirdi. Luigi'den kendisine rehberlik yapmasını rica etti. Paltosunu çıkarıp yere bırakan Luigi karabinasını omzuna astı ve ağır giysisinden kurtulmuş halde bir dağcının atın adımlarını güçlükle izleyen hızlı adımlarıyla yolcunun önünden yürüdü. Luigi ve yolcu 10 dakikada genç çobanın gösterdiği kavşağa ulaştılar. Luigi oraya geldiklerinde tıpkı bir imparator gibi heybetli bir jestle elini uzatarak yolcunun 3 yoldan hangisini izleyeceğini gösterdi. "İşte bu yoldan gideceksiniz," dedi. "Ekselans, artık yolunuzu şaşırmayacaksınız." "İşte ödülün," dedi genç çobana biraz bozuk para uzatan yolcu. "Teşekkürler," dedi Luigi elini geri çekerek. "Ben bu hizmeti para karşılığında vermiyorum." "Ama," dedi, kentte yaşayanların köle ruhluluğu ile taşralının kibri arasındaki farkı zaten bilir gibi görünen yolcu, "bir ücreti reddetsen de en azından bir hediyeyi kabul edersin." "Evet, o başka." "Tamam o zaman, şu iki Venedik altınını al ve bir çift küpe yapması için nişanlına ver." "O zaman siz de şu hançeri alın," dedi genç çoban. "Albano'dan Civita Castellana'ya kadar sapı bu kadar iyi işlenmiş bir hançer bulamazsınız." "Peki," dedi yolcu. "Ama o zaman ben de sana borçlu kalıyorum çünkü bu hançer iki Venedik altınından fazla eder." "Bir tüccar için öyle olabilir ama onu ben işlediğim için ancak bir piastra eder." ''Adın ne?'' diye sordu yolcu. ''Luigi Vampa'' diye yanıtladı çoban. ''Makedonya Kralı İskender'' der gibiydi. ''Ya sizin?'' ''Denizci Simbat.'' Franz Depinay şaşkınlıkla bir çığlık attı. ''Denizci Simbat'' dedi. ''Evet'' diye karşılık verdi anlatıcı. ''Yolcunun Vampa'ya söylediği at buydu.'' ''Ama böyle bir isme ne söylenebilir?'' diye araya girdi Albert. ''Çok güzel bir at ve bu Mösyö'nün efendisinin maceralarının gençliğimde beni çok etkilediğini itiraf etmeliyim.'' Frans fazla üstelemedi. Anlaşılacağı gibi bu denizci Simbat ismi dün Monte Cristo isminin yarattığına benzer bir etkiyle zihninde bir anılar dünyasını harekete geçirmişti. ''Devam edin'' dedi otelciye. İki altını umursamadan cebine atan Vampa geldiği yoldan yavaşça geri döndü. Mağaraya 200-300 adım kala bir çığlık duyduğunu sandı. Durup çığlığın hangi yönden geldiğini anlamaya çalıştı. Bir an sonra isminin seslenildiği net bir şekilde duydu. Ses mağara tarafından geliyordu. Bir dağ keçisi gibi sıçradı. Koşarken tüfeğini doldurdu ve bir dakika geçmeden yolcuyu fark ettiği tepenin karşısındaki tepenin zirvesindeydi. Oradan imdat çığlıkları daha net duyuluyordu. Yukarıdan gözleriyle çevreyi taradı. Bir adam tıpkı yarı at yarı insan Nessus'un Dejaner'i kaçırdığı gibi Teresa'yı kaçırıyordu. Ormana yönelen bu adam, orman ve mağara arasındaki mesafenin dörtte üçünü kat etmişti. Vampa mesafeyi ölçtü. Bu adam kendisinden en az 200 adım ilerideydi. Onu ormana girmeden yakalamak olanaksızdı. Genç çoban hiç kımıldamadan durdu. Tüfeğinin dipçiğini omzuna yasladı. Namluyu kızı kaçıran adama doğrulttu. Bir an onu izledi ve ateş etti. Adam olduğu yerde kala kaldı. Dizleri kıvrıldı ve Teresa'yı da sürükleyerek yere düştü. Ama Teresa hemen ayağa kalktı. Vurulan adamsa can çekişip çırpınarak düştüğü yerden kalkamadı. Vampa hemen Teresa'ya doğru koştu. Çünkü ölmek üzere olan adamın 10 adım ötesinde onun da dermanı kalmamış dizlerinin üstüne çökmüştü. Genç adam düşmanını yere seren merminin aynı zamanda nişanlısını da yaraladığının korkunç endişesine kapılmıştı. Neyse ki hiçbir şeyi yoktu. Teresa'nın gücünü sadece yaşadığı dehşet tüketmişti. Luigi kızın bir şeyi olmadığını anlayınca yaralıya doğru döndü. Yumruklarını sıkmış, ağzı acıyla büzülmüş, saçları can çekişmesinin teriyle diken diken olmuş bir halde son nefesini vermişti. Tehditkar gözleri açık kalmıştı. Vampa cesede yaklaştı ve onun kukumette olduğunu anladı. Haydut iki genç tarafından kurtarıldığı gün Teresa'ya aşık olmuş ve ona sahip olmaya yemin etmişti. O günden sonra onu gözetlemiş ve sevgilisinin yolcuya yolu tarif etmek için onu yalnız bıraktığı andan istifade ederek onu kaçırmıştı. Ve genç çobanın şaşmaz gözünün rehberliğindeki mermi kalbini yarıp geçtiği anda kızın şimdiden kendisine ait olduğunu sanıyordu. Vampa ona duygusuz bir ifadeyle bir an baktı. Hala titreyen Teresa cesede yavaş yavaş yaklaşmış ve tereddüt ederek ona sevgilisinin omzunun üzerinden bakmıştı. Vampa hemen sevgilisine dönmüştü. ''Ah, şuraya bakın!'' dedi. ''Ne güzel elbiseni giymişsin. Şimdi üzerini değiştirme sırası bende.'' O anda oradan bir yolcu daha geçseydi garip bir şeyle karşılaşacaktı. Kaşmirden bir elbiseyle, küpelerle, inciden bir kolyeyle, elmas tokalarla ve safirden, zümrütten, yakuttan düğmelerle sürü otlatan bir kız çoban görecekti. Kuşkusuz Florian dönemine geri döndüğünü sanacak, Paris'e döndüğünde Sabini dağlarının eteğinde Alplerdeki kız çobanla karşılaştığını anlatacaktı. Vampa da bir çeyrek saat sonra mağaradan çıktı. Kendine ait bir tarzı olan giysileri Teresa'nınkiler kadar zarifti. Nar çiçeği, düğmeleri altın oymalı kadife ceket, işlemelerle bezenmiş ipek yelek, boynuna sardığı Roma şalı, dizinin üzerine elmas halkalarla bağlanmış gök mavisi kısa kadife pantolon, ve binlerce süslemeyle rengarenk görünen alageyik derisinden tozluklar giymiş, beline de iki saatin ve muhteşem bir hançerin sarktığı altın ve yeşil kırmızı ipekle süslenmiş bir fişeklik takmıştı. Teresa hayranlık dolu bir çığlık attı. Vampa bu görünümüyle Leopold Robert'in ya da Schnetz'in bir tablosuna benziyordu. Cucumetto'nun üzerindeki her şeyi giymişti. Nişanlısı üzerinde yarattığı etkiyi fark eden genç adamın dudaklarında kibirli bir gülümseme belirdi. ''Şimdi'' dedi Teresa'ya. ''Hangi koşullar altında olursa olsun geleceğimi benimle paylaşmaya hazır mısın?'' ''Ah evet'' diye haykırdı genç kız coşkuyla. ''Gideceğim her yere benimle gelecek misin?'' ''Dünyanın öbür ucuna kadar.'' ''O zaman koluma gir ve yola çıkalım çünkü kaybedecek zamanımız yok.'' Genç kız kendisini nereye götüreceğini bile sormadan koluna girdi. Çünkü Luigi o anda kendisine çok yakışıklı, kibirli ve tanrılar kadar güçlü görünüyordu. Ve birlikte ilerlemeye başladılar. 10 dakika sonra ormanın girişindeydiler. Vampa'nın dağın tüm patikalarını bildiğini söylemeye gerek yok. Böylece ormanda açık bir yol olmamasına rağmen hiç tereddüt etmeden ilerledi. İzleyeceği yönü sadece ağaçların ve çalılıkların kılavuzluğu sayesinde belirledi. Yaklaşık 1,5 saat boyunca bu şekilde yürüdüler. Nihayet ormanın en sık ağaçlık noktasına gelmişlerdi. Yatağı kurumuş bir dere derin bir boğaza doğru uzanıyordu. Vampa iki kıyı arasına sıkışmış ve çamların kalın gölgesiyle kararmış, inişi kolay bir yoldan ziyade Vergilius'un bahsettiği Averne Gölü'ne benzeyen o garip yolu tercih etti. Bu vahşi ve ıssız yerin görüntüsü karşısında yeniden korkuya kapılan Teresa hiçbir şey söylemeden rehberinin koluna iyice sarılmıştı. Ama onun hep sakin adımlarla yürüdüğünü, yüzüne derin bir dinginliğin hakim olduğunu gördüğünde kendinde heyecanını gizleyecek gücü buluyordu. Aniden, 10 adım ötede, arkasına gizlendiği ağacın bir parçasıymış gibi görünen bir adam yerinden çıktı ve Vampa'ya nişan aldı.
''Bir adım daha atma yoksa ölürsün!''
diye bağırdı. ''Hadi canım!'' dedi Vampa elini küçümseyen bir ifadeyle sallayarak. Heyecanını artık gizleyemeyen Teresa ise ona sokuluyordu.
''Kurtlar kendi aralarında kapışırlar mı?''
''Kimsin?''
diye sordu nöbetçi.
''Adım Luigi Vampa, San Felice çiftliğinin çobanıyım. Ne istiyorsun?''
Rocca Bianca düzlüğündeki arkadaşlarınla konuşmak istiyorum.
Tamam, beni izle. Ya da daha doğrusu diğerlerini bildiğine göre önden yürü.
Haydut'un bu önlemini küçümseme dolu bir gülümsemeyle karşılayan Vampa, Teresa ile öne geçip aynı sakin ve kendinden emin adımlarla yoluna devam etti. Haydut 5 dakika sonra durmalarını işaret etti. İki genç söyleneni yaptı. Haydut 3 kez karga sesi çıkardı. Bir gaklama sesi bu üçlü çağrıya karşılık verdi.
Tamam, dedi haydut. Şimdi yoluna devam edebilirsin.
Ama yürüdükçe daha çok titreyen Teresa, sevgilisine giderek daha sıkı sarılıyordu. Gerçekten de ağaçların arasından silahların belirdiği, namluların parladığı görülüyordu. Rocca Bianca düzlüğü hiç şüphesiz sönmüş bir volkan olan küçük bir dağın zirvesindeydi. Bu volkan, Romus ve Romulus Roma'yı kurmak için Alba'dan ayrılmadan önce sönmüştü. Zirveye tırmanan Teresa ve Luigi bir anda karşılarında 20 kadar haydut buldu.
''İşte sizi arayan ve sizinle konuşmak isteyen genç.'' dedi nöbetçi. ''Peki bize ne söylemek istiyor?''
diye sordu. Reis yokken geçici olarak onun görevini üstlenen haydut.
''Artık çobanlık yapmaktan sıkıldığımı söylemek istiyorum.''
dedi Vamba.
''Tamam, anlıyorum.'' dedi şef yardımcısı. ''Ve bizim saflarımıza katılmak istediğini söylemeye geldin.'' ''Hoş gelmiş.''
diye haykırdılar. Ferrucino'nun, Pampinara'nın ve Anagni'nin Luigi Vampa'yı tanıyan haydutları.
''Evet, sizden silah arkadaşınız olmak dışında bir şey istiyorum.''
''Tamam da ne istiyorsun?''
diye sordu haydutlar şaşkınlıkla.
''Sizin reisiniz olmak istiyorum.''
Haydutlar kahkahayı bastı.
''Peki bu onura erişmek için ne yaptın?''
diye sordu reisin yardımcısı.
''Reisiniz Cucumetto'yu öldürdüm. İşte ondan geriye kalanlar üzerimde.''
dedi Luigi.
''Ve nişanlıma bir düğün elbisesi hediye etmek için San Felice villasını ateşe verdim.''
Luigi Vampa 1 saat sonra Cucumetto'nun yerine şef olarak seçilmişti.
''Sevgili dostum Albert,'' dedi arkadaşına dönen Franz. ''Şimdi yurttaş Luigi Vampa hakkında ne düşünüyorsunuz?''
''Bunun bir mit olduğunu, onun hiçbir zaman yaşamadığını,''
diye karşılık verdi Albert. ''Mit nedir?'' diye sordu Pastrini.
''Sevgili dostum, bunu size anlatmak çok uzun sürer,'' diye yanıtladı Franz. ''Üstad, demek Vampa'nın şu haydutluk mesleğini Roma yakınlarında icra ettiğini söylüyorsunuz.''
''Hem de kendisinden önce hiçbir haydutun gösteremediği cesaretle.''
''Bu durumda polisin onu yakalama çabaları boşa mı gitti?''
''Ne bekliyordunuz ki? Hem ovanın çobanlarıyla, hem Tiber nehrinin balıkçılarıyla, hem de kıyılardaki kaçakçılarla iyi ilişkiler içinde. Onu dağda aradıklarında nehirde, nehirde aradıklarında açık denizde oluyor. Sonra aniden Giglio, Guanotti ya da Monte Cristo adasına sığındığı sanıldığında Albano'da, Tivoli'de ya da Riccia'da ortaya çıkıyor.
Peki yolculuk edenlere nasıl davranıyor?
Tanrım, çok basit. Şehirle arasındaki mesafeye göre fidyelerini ödemek için onlara 8 saat, 12 saat, 1 gün süre tanır. Bu süre dolduğunda 1 saat daha merhamet eder. Bu saatin 60. dakikasında para gelmemişse bir mermiyle tutsağın beynini parçalar ya da hançerini yüreğine saplar ve her şey çözülmüş olur.
''Tamam o zaman Albert. Kolezyuma hala dış bulvardan gitmeye hazır mısın?
Elbette, dedi Albert. Yol güzelse neden olmasın?
O an saatin 9'u çalmasıyla kapı açıldı ve arabacı belirdi.
Ekselansları, dedi. Araba sizi bekliyor.
Peki o halde, hadi Kolezyuma, dedi Franz.
Ekselansları Popolo kapısından mı yoksa caddelerden mi gitmek isterler?
Elbette caddelerden, caddelerden, diye haykırdı Franz.
Ah sevgili dostum, dedi Albert ayağa kalkıp üçüncü sigarasını yakarken. Doğrusu sizi daha cesur sanıyordum.
Bunun üzerine iki genç merdivenlerden inip arabaya bindi.